أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله الطاهرين. درس یک، تاریخچه دوره یونان، دوره اسلامی و منطق جدید. Mantık dersinde bu birinci dersi, gerçi biz böyle kitap üzerinden olmadan bazı konularına işaret ederek geçmiştik ama gördüm ki dersin sonunda buradaki konularla ilgili sorular da var. Onun için dedim ki bir de kitap üzerinden devam edelim. Belki anlaşılmayan olabilir ya, bazı yerler olabilir. Anlaşılmayan yerler kalmamış olsun. Burada bu derste amaçlanan mantık ilminin hedefleriyle ilgili, bu mantık ilminin tarihsel süreci ve bu süreçlerdeki geçiş noktalarındaki birbirleriyle bağlantıları ve çeşitli mantık ilminin şahsiyetleri, önde gelen şahsiyetlerle tanışmak ve mantık ilminin oluşmasındaki zeminleri hazırlayan şartlarla ilgili ve mantık iliminin şekillenmesiyle ilgili bir takım bilgiler, yani tarihsel süreci hakkında bilgiler bu ilk derste anlatılmaktadır. Burada ben yani sizin Farsça kitabı mesela acaba okuyayım mı, okumayayım mı metin olarak, yani okuyup da hem tercüme hem bir kısa açıklamada bulunayım, yoksa sadece ben açıklamada bulunayım ve sizler mi bunu takip edeceksiniz, onu bilmiyorum. Farsça ne kadar, acaba metni, Farsça metni anlamada bir sorun var mı? Ben tercüme edeyim mi, size sormak istiyorum yani. Öyle mi? Tercüme etsek daha faydalı oluyorsun diyoruz peki. Buyuruyorlar ki Egerçi beyan-ı tarihçeyi dakik ve şeffaf az peydayiş ve seyri tekamul mantık emri düşvar ya namümkün est. Veli biştere müverrihan veli biştere müverrihan ilm به ویژه تاریخ نگران علم منطق بر این باورند که آغاز پیدایش این دانش به دوران یونان باستان باز می‌گردد. شیمدی بو منطق علمی ilk olarak nerede başlamış? Şimdi biz burada mantık ilmini daha sonra aşina olacağız. Bu ilmin içeriğiyle ilgili bilgiler gelecek, biz bileceğiz bu ilmin mahiyetini. İlk olarak acaba bu ilmin ilk doğuş yeri, bu bir beşeri ilimdir. İnsan eliyle üretilmiş, insan fikriyle üretilmiş olan ilimlerdendir. Aslında şu nokta var ki, İnşallah bunu daha sonra felsefede göreceksiniz. İlmin, insandaki ilmin kaynağı nedir? İnsan nasıl bilgiye sahip olmaktadır? Çeşitli düşünceler, ekollar var. Şüphe yok ki bir takım hala, yani şöyle değil, bazıları diyorlar ki insanların ilminin bir kısmı Allah tarafından verilmektedir. İnsan bir takım ilhamlarla, bir takım ilahi ifazelerle ilim sahibi oluyor. Bazıları tamamıyla bunun tersini, yani ilham yoluyla veya ilahi verişle hiçbir ilimin olmadığını, bütün ilimlerin beşer mahsulü olduğunu, insanın kendi hisleriyle ve düşüncesiyle meydana getirdiği ilimlerden ibaret olduğu, bu inşallah bu konular daha sonra görülecektir. Ama şu kadar kesindir ki bu şimdi okuyacağımız mantık ilmi bizim beşer mahsulu bir ilim. Yani ben ilmi çeşitlerine falanlarına girmiyorum. Bu beşer mahsulu olan ilim, beşer ilk olarak bu ilmi nasıl ve nerede edinmiştir sorusuna burada cevap vermeye çalışıyor. Burada diyor ki ilim tarihiyle ilgili araştırmalardan, ilimlerin doğuş tarihi, ilimlerin menşeiyle ilgili yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiye göre, kanaata göre mantık ilmi ilk olarak eski Yunan bölgesinde, eski Yunan halkı içerisinde oluşmuştur. Kaynağı, menşei oradır. Onlar ilk olarak bu ilmin ilkelerini oluşturmuşlardır. Onlar bu ilmi üretmişlerdir. Daha sonra da bu ilim beşerin diğer, yani dünyadaki diğer insanlara ulaşmış. Onlar da bu ilmi öğrenmiş ve geliştirmişlerdir. Yani birinci görüş olarak burada bunu söylüyor. Bunun aksini söyleyenler de var. Bazıları da diyorlar ki işaret olarak geçmiştir. Hayır. Bu gibi ilimler, mantık ilmi, felsefe ilmi ve diğer beşeri ilimler ilk olarak doğuda, doğudan da maksat İran, Çin, Hindistan gibi bölgeler, bu bölgelerde bu ilimler bulunmuş, beşer üretmiş ve buradan sair beşere, diğer beşerlere yayılmıştır. Ama buradaki kitaptaki tercih diyor ki hayır. Kitapta o görüşe sonunda bir yer vermiş ama burada diyor ki hayır. Yaygın olan, daha kanaate uygun olan bunun aslında Yunanistan menşeli olduğunu, eski Yunan. Diyor ki egerçi beyan-ı tarihçeyi dakik ve şeffaf, her ne kadar ince, dakik ve şeffaf, aydın bir tarihçe ez peydayişi ve seyri tekamülü mentik, mantık ilminin meydana gelişi ve tekamül seyri süreci hakkında burada bunun tarihçesini beyan etmek emri düşvar ya na mümkün est. Çok zor ve hatta belki olası bile değildir. Veli ancak bişteri müverrihane ilm, ilim tarihi yazanlar, müverrihan tarih yazar, ilim tarihi yazan şahsiyetlerin çoğunluğu tarih nigerane ilmi mentik bir vece. Özellikle de mantık ilminin tarihiyle tarihini yazanlar berin baveren ki bu inanç üzeredirler ki, bu itikad üzeredirler ki, bu görüş üzeredirler ki ağaz-ı peydayiş, imdanış bu bilginin oluşması, meydana gelmesinin başlangıcı bir dovran-ı Yunan-ı Bastan bazmi gerde eski Yunan dönemine dönüyor. Eski Yunan döneminden itibaren oluşmuştur. Ezberresiye kitabhayı tarihi elm bermi ayet. İlim tarihi kitaplarını incelemekten şu sonuç elde ediliyor. Ki ne sonuç şu? Nuhustin kesi ki bir bahs derbareye istidlalhayı akli perdak bari mindus bud. İlk olarak aklı delillere, aklı istidlal yöntemine başlayan, bu konuya uğraşan kimsenin ismi Yunan'da bir bilgi olan Bariminus, ki bu milattan önce 487 yılında vefat etmiş. Milattan önce. Kabe yani kables milat. Medekünde yani ölüm tarihi. Peki bu nasıl bu yöntemi, yani akıl yöntemi göre o kullanmış. O berayi irayi mebahis şive-i cedel ra berguzin. Mantık ilminde biz birkaç yöntemden ileride bahsedeceğiz. Onlardan birisi de cedel yöntemi ki yani bu cedel yönteminin cedel yoluyla aklı delil getirme yöntemini bu daha çok ön plana çıkarmış bu şahsiyet ki bu eski Yunan bilginlerinden birisidir. Pes ez vey Zinun. Ondan sonra da Zinun denilen kişi ki o da yine bunun öğrencisidir. Şagirdi o bir peyrevi ez ustadı hud rahi veyra idame dat. Bundan sonra da Zinun ustadının yöntemini devam ettirerek aynı yöntemi sürdürmüştür. Ustadına takipçisi olmuştur. Bu da yine milattan önce 426'da doğmuş, 491 yılında da vefat etmiştir. Ve istifade ez istidlalhayı aklira ronak bakşin. Bu da aklı delilleri getirme yönü, aklı yönden delil getirmeye daha canlılık verdi. Ronak bakşin, yani bir şeyi daha canlandırmak, daha da belirgin hale getirmek. Der evâhire garne pencum piş ez milad iddi ez sahiban endişe der Yunan ba istifade ez fenni cedel ve münazere şagirdan hudra berai rüy aberi bi innu ez istidlalha teşfik kerden. Diyor ki 5. asrın milattan önceki 5. asır milat bir başlangıçtı. Milattan bir geriye gidiş var, bir de bu tarafa geliş var. Milattan 5 asır önce sonlarındaki olan bilginler iddiye sahibi endişe düşünce sahibi, bilgi sahibi kimselerden bir grup der Yunan, Yunan'da bunlar ba istifade ez fenni cedel ve münazere. Cedel ve münazere bunlar her ikisi de aynı anlama ifade ediyor. Bir şekilde istidlal yöntemlerden birisidir ki bu mantıkta bunu daha geniş göreceğiz. Bu yöntemi kullanarak şagirdan-ı hudra berayi ruhaberi bi innu ez istidlalha kendi öğrencilerine diyorlar ki bu yöntem eğer istiyorsanızsa karşınızdaki kimseyi galip olasınız. Onları yenme yöntemi, onlara galip olma yöntemi işte bu cedel ve münazere yöntemini onlara öğretiyorlardı. Bunun için teşvik ediyorlardı. Ez berjesteterin efradi in guruh miteban ez brudikus garne pencumlu kablez milad namburd. Bu yöntemi kullananların en belgesesi yani en belirgini bu grubun en belirgini bu şahsiyetiymiş ki bu da yine milattan önce 5. asırda yaşamıştır. Bu şahs ki bir delil-i muhalefet ba urfi tude-i merdum bu cedel ve münazere yönteminde halkın normal alışık yaşantısına muhalefet etme yüzünden der payan ömür tebid geldi. Nihayetinde bu tebid edilmiş oldu. Sürgüne gönderildi. Yani o kadar bu yöntemde ileri gitti ki halk artık bunun düşüncelerinden tahammül edemediler. Zamanın hükümeti de bunu mecbur kaldı ki sürgüne göndersin. Ben de işte Hayura Suzan den ve onun yazmış olduğu eserleri yaktılar. Çera ki niye? Niye böyle oldu? Çünkü bu cedel yönteminde ve münazere yönteminde o kadar ileri gitti ki artık dedi ki, yani işaret ettiğim gibi daha önce de, tek gerçek insanın kendisidir. İnsan düşüncesi, insan fikri, insanın kendi idesinde, fikrinde oluşturduğu şey gerçektir. İnsanın kendisi, düşüncesi ve kendi idesinin dışında bir gerçek yoktu. Bu hep bu münazara yöntemini, istidlal yöntemi, cedel yöntemiyle karşı tarafın düşüncesini çürüttüğünden, karşı tarafın mahkum ettiğinden her zaman, o zaman böyle şey, bunun sonucu vardı ki demek ki gerçek olayla benim düşüncemdi. Karşı düşünceler aslında gerçek değil. Gerçek olmadığına göre demek ki önemli olan insanın kendi düşüncesidir. Asıl insanın kendi düşüncesidir. Gerçek de budur, bu arada bir gerçek yoktur. Böylece sofizm düşüncesi, anlayışı yavaş yavaş oturmaya başladı ve halktaki kendileri dışında gerçeğin, yani hayat böyle değil ki, insanın hayatı, insanın yaşayışı budur ki insan kendi dışında bir takım gerçeklerle karşı karşıyadır. O gerçekleri algılıyor, onlardan yararlanıyor, onların kanunlarına mahkumdur. Kendi dışında sayısız gerçek vardır. Bu aslında olan budur. Ama bu insan çünkü münazara ederek, cedel ederek hep karşı tarafı mahkum ettiğinden nihayetinde kendi düşüncesinde gulubba giderek, aşırılığa giderek gerçek olan sadece insanın kendi düşüncesi olduğu sonucuna varmıştı. Zira çıra ki o rebeşi cedel ve münazara ara. Çünkü o cedel ve münazara yöntemini ta onca keşan ki oraya kadar çekti ki milak ve meyyâre heme-i mevcudatıra her şeyin, bütün varlıkların ölçüsünü, miyar ve milak ölçü demek. Bütün varlıkların ölçüsünü, gerçeklik ölçüsünü insan danesi, insanın kendisi bildi. Ve mülkine hegâike hesdi şu. Ve insan dışındaki gerçeklerin varlığını inkar etmeye başladı. Şimdi bu dolayısıyla bu aşırılık bunun sürgüne gitmesine yol açmıştı. Bedumbal an ve bu düşünceyle birlikte ve pes hez istirdadı zeminahı sisil demek istirdad. İstirdad yani geri almak. Bir farsi yani rüzgar, dazgerdan der. Bence. Sisil ye mentegeyi der Yunan est. Yunanistan'da bir bölgedir. Orası bir başka egemenlik altındaydı. Bu başka egemenlik altında olan yeri daha sonra mahkeme yoluyla yani mahkemede Yunan halkı kazandı. Bu bölgeyi o yani mesela demek o dönemde de uluslararası bir mahkeme varmış. Aynen şimdi uluslararası mahkeme olduğu gibi bu mahkemede bu bölgeyi aldılar. Bu işte bu münazara, bu mahkemede istidlalla kendilerinin haklı çıkarma yöntemiyle daha sonra bu bölgeyi taksim etmekte, bölüşmekte de yine aynı yöntemi kullanarak yani Yunan halkı, o alan kimseler bu bölgeyi nasıl taksim edelim? Herkes kendisine göre delil getir, işte burası benim olmalı, bu benim hakkımdır diye herkes o bölgenin en fazla payını almaya çalıştı. Yaktı ki in mentegara giriften ba hemun tariqi münazere ve istidlal ve derme hakimi gider on rüzgar bud. Khud merdum Yunan hem khasten seher kudam seher bişteriydi az in serzemin bigiren ba istifade az hemin راه مجادله مناظره و استدلال‌های جدلی و پس از استرداد زمین‌های سیسیل که با همین مناظرات و توسل به شکگرایی و مغالطه به دست آمده بودن آورده بودن باید برمارساز یعنی بو یری اینن بوله اله گتمیشلردی ادهی از مردم برای تصرف زمین‌های بیشتر bu yeri ele getirdikten sonra Yunan halkından bir grup bu bölgede daha fazla bir yere sahip olmak amacıyla bu terhi davi der mehakimi kazayı o zamanın kendilerindeki mahkemelerinde dava açarak ez danışmendane cedeli ve istidlali berayı ispatı hakkaniyeti hud bere buradan bunlar da gittiler yine aynı bilginleri getirdiler demek ki bizim vekilimizin yani bizim avukatlarımızı yapın ve burada gelin kendi istidlallarınıza bizim daha fazla hak sahibi olduğumuzu savunun dediler. İn danışmendan bu bilginler de niz ba istifade ez şivehayi mezbur aynı yöntem yani münazara cedel yöntemini kullanarak bedefa ez müvekkilane hud mi pardaktan kendi vekillerini kendilerini müvekkillerini savunuyorlardı, avukatlığını yapıyorlardı. Pes ez muddeti ba gösterişi in vekalet ha onan be nami sufist danışman şöhret yaptılar. Bu bilginler daha sonra halk arasında bilge insan olarak sofist yani bilge insan olarak tanındılar. Yani herkes ya bizim hakkımızı bilgeler savunar. Gidelim bilge insanları kendimize avukat edinelim dediler. Bunlar bilge insanlar olarak tanınmaya başladılar. Ez muhimterini efradi in guruh mitevan bi gurgiyas ve protokras işareket. Bunların içerisinde en meşhur olanları Gurgiyas'tır. Bir de protokras diye. Bunlar da yine milattan önce yaşayan bilginlerdir. Ki bunlar da aynen münazereyi, cedeli yani cedel yöntemiyle hakimiyet kurmayı esas aldılar. Dediler ki bizim savunduğumuz hak odur. Danışmendan-ı mezbur kemkem der istidlalhay-ı hud bereviş-i muhaleti ruha buradan daha muhalete karşı tarafı yanıltmak. Karşı tarafın davasını çürütmek. Muhalete yanıltma anlamı. Bu yönteme başvurdular. Bir guneyi ki öyle ki bir hiç meç bir dünbâle ispatı hak ne budan? Bunlara göre hak nedir? Onun peşinde değiller. Önemli olan karşı tarafı yanıltıp, mahkum edip kendisini haklı çıkarmaktır. Belki onun için bir şey heme berayı olan ehemmiyet daş, onlar için önemli olan her şeyden önce hakimiyeti müvekkilişan der mahakimi gazayı bu. Bunların müvekkillerinin mahkemelerde hakim olmalarıydı. Kazanmaları devaları. Ve hemin sebep lakab-ı sufist manayı vakiyi hudra az destat sufist ki bilge insan anlamına gelirdi. Gerçekte o gerçek anlamını yitirdi. Ve kesane ki der istidlal bir reviş-i muhaleti temestik mücusten itlak geldi. Sufist artık oldu ki yani muhalete, yanıltma yöntemiyle karşı tarafın düşüncesini çürüten kimse anlamına geldi. Derin felsefeyi kubaralık. Burada işte Sokrates ortaya çıktı. Sokrates ise tamamıyla bu düşüncenin karşısında duran ilk kahramandır. Gerçekten çok büyük bir şahsiyette Sokrates. Sokrates dedi ki bunlar hepsi mugalete ediyorlar. Yani düşünceyi karşı tarafın yani yalan yolanla kendi yanlış düşüncelerini ispata çalışıyorlar. Gerçek bunların dediği, savunduğu değildir. Gerçek kendi başına bir gerçeklik var. Varlık alemi gerçektir. Bu alemdeki varlık her şey gerçektir. Bizler de önemli olan bu gerçeğe ulaşmaktır. Ya bu gerçeğe ulaşıyoruz ki bizim düşüncemiz, beyin yapımız, iç dünyamız gerçeğe uygun olarak şekillenir veyahut da bazen yanılıyoruz ve düşüncemiz hata ediyor. Hekim, bilge o insandır ki onun düşüncesi varlık gerçekle uygun uyum içerisinde olan, eğer düşünce yapısı bir insanın, eğer insanın zihin yapısı, anlayışı, bilgisi gerçeğe uygun olarsa işte bu hekimdir. Bu asıl bilge olan budur. Bu filozoftur. Bu insan gerçeğe ulaşan kimsedir. Ve hikmet nedir? Bilgi nedir? Hikmet de insanın iç dünyasının aynen dış dünya gibi dizayn edilmesidir. İnşallah ileride felsefeyi mantıktan sonra felsefeye geçerken felsefenin yani hikmetin tarifi olarak şöyle diyor. Seyruvetul insan, bir insanın alemen akliyen, insan bir aklı alem oluşma, insandaki akıl dünyasının bir alem oluşması ki dış alemle muzahiyen lil alemleyni, insanın iç dünyasının dış dünyaya aynen tetabuk etme şeklidir. Hikmet budur ki insanın iç dünyasını, dış dünyayı olduğu gibi yansıtmasıdır.
Şimdi bazı insanlar var, hem ilim nedir hem
bilgi nedir, bazen bilgi var ama ilim yok. Evet. Şimdi arz edeyim ki bir bunu biraz açıklayayım. Evet, açıklayayım. Şimdi hikmet ve ilim, bunlar her ikisi birer kelimedirler ki eğer beraber kullanılsalar, ilim ve hikmet diye kullanılsalar ayrı ayrı anlam ifade ederler. Ama eğer teker teker kullansalar, tek ilim denilse, tek hikmet denilse aynı anlama ifade ederler. Yani eğer bir yerde tek ilim kelimesini görsek, ki ilimin karşılığında Türkçe'de tercümesi bilgidir. Veya tek hikmet kelimesini görsek, bunların her ikisinin anlamı birdir. Yani ilim manası neyse hikmetin manası da olur.
İlim insanın hikmeti de olur.
Aynı, ilim hikmet ise aynı.
Ama bilgi farklı bir şey insanlara.
Bir defa hızlı değil. Ama eğer beraber kurulsa, ilim ve hikmet denirse farklı farklı mana ifade ediyor. Eğer bir yerde ilim ve hikmet bir cümle içerisinde beraber olsalar manaları farklıdır. Ama eğer bir cümlede tek ilim kelimesi veya tek hikmet kelimesi geçse manası her ikisinde bir mana kaydeder. Yani ne demek? Şimdi insanın ilmi iki çeşittir. Bir, insanın ilmi bildiği şeyler. Öyle bir şeyler, o bilgilerdir ki o bilgilerin karşılığı insanın ihtiyarı dışındadır. Yani insanın onunla o bilgide bir tasarruf, o bilgi insanın elinde değil. Sadece bilmekten ibaret. Mesela kitap bilgisi. Bu bilgi benim ihtiyarım dışındadır. Yani ne? Yani benim bu kitabın üzerinde yani bir tasarruf yetkim yok. Ben ya bunu bilirim ya bilmem. Dünya öyle, evren öyle, her neyse. Ama bir takım bilgiler de var ki o bilgiler bizim ihtiyarımız yani içerisindedir. Yani ne? Mesela diyelim ki güzel ahlak bir bilgidir. Çirkin ahlak bilgidir. Doğruluk, yanlışlık bilgidir. Ama bunlar bizim ihtiyarımız dahilinde. Yani ne? Yani biz bunları uygulayabiliyoruz. Başka bir tabirle. Eğer biz ahlak, vasıflarımız, vasıflar ve eyleme dair olan bilgiler var ise bir vasıf. İnsanın iç dünyasının dizaynı. Bir de insanın eylemi. Bunlara dair bilgiler bir takım bilgilerdir. Ki bunları değiştirmek insan elindedir. İnsan hem öz sıfatlarını değiştirebilir, hem eylemlerini değiştirebilir. Ama bir de insanın dışında olan hakikatlara dair bilgiler, onları değiştirmek insanın elinde değil. Mesela diyelim ki benim iç dünyamdaki bilgim, ben şu anda mesela diyelim ki eğer kendimde bir kıskançlığa dair hissin olduğu bilgisinde bende var, vazgeçtim. Bu duygu, bu his, ya mesela diyelim ki cimrilik misal veya cömertlik misal, bunlar, ben hissediyorum ki bende cömertlik hissi var, bunu fark ediyorum, böyle bir şey bende var. Veya cimrilik denilen bir özellik bende var. Bu benim iç dünyamın, yani vasf, sıfatımın, ruhumun özelliği. Bunu değiştirmek benim elimdedir. Ben eğer istersem, eğer cimrilikten kurtulabilirim, cimriliği götürüp onun yerine cömertliği koyabilirim. Veya insan kendi davranışlarıyla cömertse cimriliğe de dönüşebilir. Kıskançlık, kıskançlık duygusu hissediyor kendisinde olduğunu, istese bu duygudan kurtulabilir. Bu insanın kendi elinde. Keza eylemler. Mesela diyelim ki bir insanın yapacağı iş, bir insana iyilik etme işi, bir insana kötülük etme işi. Ben biliyorum ki bu insana istersem yardımda bulunurum, istersem bir insanın ayağını çeker, ona yere düşürür. Şimdi bu ikisi de benim, bu bilgi bende var. Bu bilgi ama benim elimdedir. Yani değiştirebilirim. Yardımda bulunmadan vazgeçip zulüm de edebilirim. Ya zulümden geçip vazgeçip yardımda bulunurum. İşte insanın iç dünyasından ile ve insanın eylemleriyle, hareketleriyle ilgili bilgilere daha çok hikmet gelir. Hikmet denilince, hikmet nedir denilince? Hikmet ibarettir. O bilgilerden ki insanın iç dünyası ve insanın eylemlerinin özelliklerini bize açıklıyor. Bu hikmetin asıl anlamı budur. İlmin manası da, asıl manası da budur ki, yani olan şeyleri, olan gerçekleri bilmek, dış dünyayı bilmek. Bu tek tek anlamı. Ama bunlar tek kullandığında ilim, hem o gerçek aleme ait, yani dış dünyaya ait bilgileri içerir, ilim tek başına, hem bunu. Hikmet de denildiğinde, hikmet hem onu hem bunu. Ama ikisi beraber olduğu manası değişiyor. İlim ve hikmet denildiğinde maksat, ilimden maksat dış dünyayla ilgili bilgidir. Hikmet denildiğinde, eğer beraber olsa, maksat insanın iç dünyası ve eylemiyle ilgili bilgidir. Ama tek kullanıldığında bunlar farklı farklı manalar, yani aynı manayı ifade ediyorlar. Şimdi bizim bahsimiz buradaydı ki Sokrates geldi, dedi ki kardeşim, gerçek, bizim bilgimiz dışında gerçekler var. Her şeyin esası insan değil. İnsanın dışında gerçekler var. İnsan bilgisi de o gerçeklerden oluşmaktadır. Bazen insan o gerçekleri olduğu gibi fark ediyor, olur bilge insan, filozof olur, olur hakim olur. Bazen de İnsan hata edebilir, ulaşmayabilir. Siz ki bu münazere ve cedel yöntemini kullanarak geldiniz, o kadar işi ileri götürdünüz. Dediniz ki esas insanın kendi düşüncesidir, önemli olan ben kendi haklılığımı ispat edeyim, benim ispat ettiğim olan haktır. Öyle değil. Bazen sen hakkından vazgeçip yanlışlı savunabilirsin. Senin savunduğun illa hak olacak değil, senin düşündüğün illa doğru olacak değil. Önemli olan bu hakikati kabul et, bir hakikat vardır, Bazen bu hakikati biz ulaşıyoruz, bazen ulaşmıyoruz. Ve büyük bir filozof idi bu şahsiyet. Böylece geldi bu sofistler yahut da idealistler diyelim. Bunlar ki esası insanın düşüncesi karar vermişlerdi. Onları reddetti ve insan düşüncesi dışında gerçeklerin olduğunu ispat etti. Derin fezayı gubaralude, bu gubaralud, bu tozlu dumanlı fezada yollar gelip artık gerçekleri şey etmişlerdi, inkar etmişlerdi, her şey toz dumana bürünmüştü, gerçek görünmüyordu, insanlar şüpheye düşmüşlerdi, bir kısmı diyordu önemli olan benim düşüncemdir, hak odur, başka bir şey hak değil. Sokrat tabi erseyi cihane danış nihat bilim dünyasına ayak koydu. O bir delil-i muhalefet ve sufistaiyan ve revş-i fikir anan ve telaş berayı reddi in şibi der muddeti kutahi şöhret ziyad kesb numun. Bunlarla muhalefet etti. Bu sufistlerin yöntemini reddetmekte çok tanınmış bir şahsiyet durumuna geldi. Ve Sokrates ba mücahedet hayi ilmiyi firavan, çok fazla ilmi bir mücadelesiyle tevanist in guruhara ezhem bi paşet, bunları darmadağın etti, bunları dağıttı ve şikesti sehti beranan tehmil nimayet, onları daha çok büyük bir yenilgiye uğratmış oldu. Bak o neşti zaman hemin amil bahis şod Sokrat peyrivanı ziyade peyda konen, işte Sokrates'in bu duruşu sebep oldu ki çok fazla takipçisi oluştu. İki ez muhimterine anan şagirdi bercesti yu Eflatun bud. Eflatun Sokrates'in önde gelen en önemli öğrencisidir. Şimdi Sokrates, Eflatun ve Aristoteles gibi şahsiyetleri ben geçen bahsimde arz ettim ki aynı zamanda bunlar o dönemin peygamberlerin ve özellikle Hazreti İdris Aleyhisselam'ın öğrencileridir. Hazreti İdris Aleyhisselam bu gibi kişileri eğiterek bu düşüncelerin, yani bu sufistlerin karşısına göndermesi ve onları yenilgiye uğratmasının sebebi çok önemlidir. Bu sufizm düşüncesi, yani idealizm düşüncesi şeytani bir düşüncedir. Şimdi bu düşünce eğer hakim olsaydı yeryüzünde, insanlar bu düşünceye kapılmış olsaydılar, gerçek yoktur, gerçek olan insanın düşüncesidir denilseydi artık Allah'ın varlığı inkar edilir. Cennet, cehennem, kıyamet, dünya, her şey inkar edilir. Önemli olan ne diyordur senin düşüncen? Hak sensin. Yani bu düşüncenin sonucu şudur ki her şey senin için mubahtır. Her şey senin için helaldir. Her şey hak olan sensin. Sen neyi düşünürsen, neyi hak bilirsen, neyi savunursan işte hak odur. Yani bu şeytansı bir düşüncedir. Yani şeytan bu yöntemle bütün yanlışları insanlara yaptırabilir. İnsan eğer bu düşünceye kapılsa ki önemli olan insanın kendi beyni ve düşüncesidir, fakat insanın düşündüğü gerçektir, insanın kabul ettiği gerçek gerçekti anlamına bir itikat sahibi olursa, artık orada ne Allah'ın varlığını savunmak, ne hak hukuku savunmak, ne dünya ve ahireti savunmak mümkün değildi. Şeytan bu yöntemle bu yanlış düşünceyi insanların önüne koydu. İnsanlar bir takım dünyevi amaçlara, gördünüz yani bunlar bu yönteme niye geliştiler? Bir takım dünyevi şeylerden daha fazla pay almak için geldiler. Karşı taraf, önemli olan karşı tarafı yenilgiye uğratmak. Kendi davasını kabul ettirmek. Kendi haklılığını ortaya çıkarmak oldu. Mahkemelerde işte bu benim hakkımdı, bu an edilmelidir sözünü oturtmak oldu. Bu paylada gerçekten de bundan bir takım paylar aldılar yani. Bir takım dünyevi çıkarlar elde ettiler. Daha sonunda hak ve her şeyin bu insanın savunduğu düşüncesi ortaya konuldu. Böylece artık Allah'ın varlığı, hak ve adaletin olması, cennet cehennemin olması gibi düşünceler reddedilmiş oldu. Oysa ki Allah'ın dini, Allah'ın getirmiş olduğu peygamber, göndermiş olduğu peygamberler diyorlardı ki iki yol var. Bir hak yol var, bir batil. Hak yolu bulanlar Allah'ın kullarıdır. Bunlar Allah'tan mükafat alırlar. Hak yoldan sapanlar ise sapkınlardır. Bunlar da Allah'ın gazabına uğrarlar. Bu düşünceyi, yani insanın dışında bir gerçeğin olduğu ve insan o gerçek karşısında sorumlu olduğu düşüncesini peygamberler savunuyor. Oysa ki idealizm düşüncesinde insanın dışında hak denilen, doğru denilen, gerçek denilen bir şeyin olmadığı, gerçeğin sadece insanın kendi beyninde, kendi kafasında kendisi için hak gördüğü şey düşüncesini inanmaktaydılar. Böylece artık doğru yol, hak yol, Allah yolu, adalet, zulüm, haklık diye bir şey söz konusu değildi onlar için. Onlar her şeyde sadece kendi savunduklarının hak ve adalet olduğunu savunuyor ve böylece ilahi mesajın tümünü reddetmiş oluyorlar. Bu yüzden de o zamanı peygamberleri, özellikle Hazreti İdris aleyhisselam kendi davetinin ağırlığını bu yöne verdi. Yani bu şeytani düşünceyi reddetmek. Ve böylece Sokrates gibi insanları eğiterek bunlarla mücadele etmeye göndermiş oldu ve Hazreti İdris, yani Hırmuz filozofları bu şekilde ortaya çıkmış oldu ki bu yöntem.
Hocam Hırmuz, Hazreti
İdris mi? Tabii ki Hırmuz.
Yani. O zaman Kerbela olayında da mesela Yezid-i Maviyen şeyle, askerlerin şeyi, idealizm düşüncesi.
Onlar kendi savunduklarını hak bulmak, yani bu da idaresi. Yani bunlar diyorlar ki hak, o da ki biz kabul, bizim yöntemimiz. Her şey biz için haktır. Eflatun bahis, Eflatun çok büyük bir şahsiyettir. Ki Sokrates'in en önemli öğrencisidir. Sokrates kendi, burada ileride daha göreceğiz inşallah, felsefede görecek bunlar. Daha çok insanları sorgulayarak onlara hakkın olduğunu ispat ederdi. Sorgulama yöntemini kullandı. Eflatun geldi, bu sorgulamayı insanın iç dünyasına taşıdı. Ve dedi ki, insanlara dedi ki, gerçek sadece his yoluyla algıladığımız alemden ibaret değil. Bir, insan Allah Teala bize 5 tane his vermiş. Görme, duyma, tadma, dokunma, koklama his. Biz bu yöntemle, bu yollarla kendi dışımızdaki varlıkları fark ediyoruz. Eflatun dedi ki bunlar gerçektir. Yani bu hislerden elde ettiğiniz şeyler gerçektir. Ama asıl gerçek bunlar değil. Bunlar gerçeğin mahsulleridir. Gerçeğin mehluklarıdır. Yani bu hislerden elde ettiğimiz şeyler gerçeğin mahsuludur. Peki asıl gerçek nedir? Asıl gerçek bunların ötesinde olan ve his yoluyla elde edilmeyen, belki akıl ve ruhun tezkiyesi yoluyla varlığı keşfedilen nurani varlıklardır. Meleklerdir. Musulu Eflatuniye dedi onlara. Eflatun musulu, ya bizde melek diyelim. Nur, nurani varlıklardır. Bu nurani varlıklardır ki bu his yoluyla elde edilen varlıkları yaratmaktadır. Bunları kontrol etmektedir. Eğer isteyesiniz tam manasıyla Sokrates'in savunmuş olduğu gerçeklere ulaşasınız, asıl ulaşmanız gereken gerçekler bunlar. Onun için dedi ki bu gerçeğe ulaşmak da hisden olmaz. Ben her ne kadar mesela laboratuvarda deney yapayım ya ne kadar elimle eşyayı hissetmeye çalışayım ya ne kadar koklayayım, bu gerçekleri, bu hislerin hiçbirisi algılayamaz. Bu his, bu varlıkları algılamanın iki yolu var. Bir, tefekkür, taakkur. İki, ruh, tezkiye-i ruh. Nefsinizi tezkiye edin. Sizin nefsinizde lekeler var. Nefsin lekelenmesi bu ruh, bu var, nur varlıklarıyla sizin aranızda bir hicab oluşturmuştur. O nefsi durulatın ki nefsinizle onlar arasında bir temas kurulsun. Ve aslında vahiy de budur. Peygamberler işte duru tam saf bir ruha sahip oldukları için meleklerle konuşabiliyorlar, vahiy alabiliyorlar. Daha doğru bilgiye ulaşabiliyorlar. Eğer siz de tezkiye-i nefs etseniz sizler de o gerçeklere ulaşabilirsiniz. Onun için daha çok ağırlığını tezkiye-i nefse koydu. Ve bu tezkiye-i nefs felsefesini güçlendirdi. Revakiyyun ya işrakiyyun. İslam alemi, yani dün felsefe dünyasında iki ana kol var. Bir, işrakı kollar denilir. Yani nur yöntemiyle, nefsin tezkiye ederek nura ulaşması yöntemiyle bilgi edinme yöntemi, yani varlık alemini böyle tanımak. İkincisi, meşşai yöntemi, hem his ve hem akıllı istidlallarla varlık alemini tanımak. Ki bu yöntemi daha sonra, ikinci yöntemi Aristo ön plana çıkarıyor, onu diyeceğiz. Yani Eflatun ağırlığını ruhun tezkiyesine koydu. Ve dedi size eğer ruhumuzu tezkiye etseniz hakikate ulaşırsınız. Bu işrak felsefesini oluşturdu. Daha sonra Eflatun'un öğrencisi olan Aristo geldi, ağırlığı ikinci yönteme ön plana çıkar. Baktı ki o tarafta da denge bozuluyor. Ağırlığı bu dönemde ön plana çıkardı. Dedi ki siz gerçeğe ulaşmanız için en önümüzdeki yöntemlerin en ulaşabileceğiniz yöntem bir, his yoluyla elde ettiğiniz bilgileri düzenlememiz. İkincisi, aklınızla bunları tahallül etmeniz. Akılla varlığı çözmek. Meşşa yöntemi. Ve böylece iki felsefi kol oluşmuş oldu. Bir, ruha ağırlık veren, iki, akla ağırlık veren yöntem. Eflatun ba hifzi tecrübiyyat-ı Sokrat ve ba istifade ez vücuhu iştirak ve iftirak-ı miyan eşya ve tarif onha perdah. Burası önemlidir. Soruda bu var diye bunu dikkatimizi çekiyorum. Eflatun dedi ki bizim varlıklarda bir, cüz'i varlıklar var. Şu kalem, şu defter, şu dünya, şu insan. Bir de bu varlıkların, mesela biz bakıyoruz bunların birçoksunun ortak olduğu genel şeyler var, boyutlar var. Mesela diyelim ki benimle, yani insanla bu defter, bu masa arasındaki ortak nokta nedir? İnsan canlıdır, bu cansızdır. Bu ayrılma noktasıdır. Bunda can yok, bende can var. Ayrıştık burada. Ama bu ortak noktamız var. Ortak noktamız da cisimdir. Bu da bir hacmi var, benim de hacmim var. Eşyanın bir ortak noktaları var, bir de ayrıştıkları. geldi eşyayı varlık alemi tahlil etti. Dedi ki bakın görün ki bunların ortak noktalarını bulun anlayın. O ortak noktaları kullidir. Yani kuşatıcıdır. Ya mesela diyelim ki şimdi bak burada insan, defter, bir de gelelim mesela diyelim ki akılla şimdi insan, cisim var. Burada da cisim var. Ortak noktamız. Ama şöyle saysak, desek insan, defter ve melek. Ortak noktası nerede olur bunlar? Yani burada ortak nokta bulabiliriz mi? Baktı dedi ki onların ortak noktası var. Yok. Ortak noktası bunların cevherdir. Cevher. Bak dedi ki varlıklar ikiye bölünür. Bir arez varlıklar var. Bunları da göreceğiz. Biz cevher olmakta ondan birleşiyoruz. İnsan da cevherdir. Defter de cevherdir. Melek de cevherdir. Arez değil. Şimdi mesela diyelim ki
hocam buna mesela diyebilir miyiz ki Eflatun dediklerimiz varlıklar ve
kulli varlıklar. Ve daha sonra dedi ki asıl olan kulli varlıklar. Asıl o kullileri anlayın siz. Varlıktaki kullileri kavrayın. Bunu. O kulli kavramlara da dedi ki onlara en iyi ulaşma yöntemi tezkiye-i nefstir. Eğer siz nefsinizi temizlerseniz o külli varlıklar büsbütün kavrayacaksınız onları. Onları bulacaksınız. Onlara şuhut yoluna ulaşacaksınız. Yani alem sizin önünüzde siz yani alemi kuşatacaksınız. Sizin kendiniz de külli olacaksınız. Külli olduğunuzda alemi kuşatacaksınız. Cüz'i olarak siz şimdi fakat mesela sizin görmeniz çok cüz'iydi. Burayı görüyorsunuz. Ama eğer görmek külli olursa genişlerse bütün alemi görebilir. Görmek genişlesin, kullileşsin. Duymak kullileşsin ve böylece arz edeyim ki Eflatun bu yöntemi savunarak yani varlıklar arasındaki genel boyutları, kulli boyutları iştirak, ortak noktalar. O kulle de ortaklık olur mutlaka. Büyük kuşatıcıdır kulli olan şey. İftirak, ayrışma noktaları. Bunları bakın görün ne de ortak ne de ayrısınız. Ve böylece eşyayı tanımlarsınız, bularsınız deyip varlık alemini anlamaya çalıştı. Şimdi burada duralım. Artık sizi de fazla yormayalım.